Ayrım 11, sayfa 116. Bölüm 10. Kaspanyan ve oğlu. Watertown, 1953. Musa, Moody'deki ilk senesinin bitiminde, yazın eve geldiğinde bir yabancının gözleriyle yaptığım her hareketi izleyerek yargılamaya başladı. Sanki su içme tarzım bile onu rahatsız ediyordu. Sonbaharda Chicago'ya döndükten sonra bir daha bizimle hiç oturmadı. Telefonda sohbet ederken çitten doğru konuşan komşular gibi birbirimize karşı naziktik. Huzurlu günlerde kendimi kozasından yeni kurtulmuş bir kelebek gibi, sıkıntılı günlerde ise kendimi çiğnenip çöplüğe fırlatılmış bir sakız gibi hissediyordum. Musa dini okulunu bitirdikten sonra Pasadena, Kaliforniya'da Watertown'dan kıtanın dışına çıkmadan gidilebilecek en uzak yerde bir papazın yanında yardımcılık yapmaya başladı. Bir mektuptan öğrenebildiğim kadarıyla nişanlısı papazın kızıydı ve ismi Sarah'tı. Gönderdikleri fotoğrafta Musa kahverengi saçlı bir kıza sarılıp poz vermişti. Fotoğrafı incelediğimde istemeyerek de olsa Musa'nın yeni burnunun yeterince güzel göründüğünü kabul ettim. Belli bir süre sonra Musa'nın yokluğu hafif bir romatizma vakasına dönüştü. Sabahın erken saatlerinde veya birkaç gün üst üste yağmur yağınca hafif bir sızlama hissi veriyordu. Bununla baş edebilirdim. Fakat sonra Jack'in sorunları baş gösterdi. Asla konuşkan bir çocuk olmamıştı. Fakat liseye girdikten sonra lafları ağzından cımbızla almaya başladım. Konuşmaları bir telgraf gibi kısa ve aralıklarla doluydu. Jack 16 yaşını bitirdiğinde Toros onu okula devam etmemesi yolunda terkin etti. Toros'a göre Jack'in kanunların zorunlu kıldığından daha fazla Watertown Lisesi'ne gitmesi israftı. Benim de ikna çabalarım sonucu Toros, Jack'in okul zili çaldıktan yarım saat sonra markette olması ve cumartesi günleri de çalışması koşuluyla Jack'in okuldan mezun olmasına razı oldu. Jack dağıtım arabasıyla şehirde dolaşmayı seviyordu. Fakat galiba arkadaşlarıyla beyzbol oynamayı da özlüyordu. İçten gülümsemesi ve kibar tavrı şehrin yukarısındaki ev kadınlarından iyi bahşiş almasını sağlıyordu. Çocuklarımın en yakışıklısı ve en cana yakınıydı. Belki bu yüzden Toros onunla çok zor baş edebiliyordu. İkisi yaz fırtınası kopmadan birbirine yaklaşan bulutların zıt yüklerini taşıyorlardı. Her zaman yağmur ne zaman yağacak diye beklerdim. Jack'in 18. doğum günü ve liseden mezuniyeti yaklaştıkça baba oğul arasındaki gerginlik tırmandı. Toros devamlı Jack'e saman kafa ve tembel teneke diye hitap ediyordu. Jack de Toros'un talimatlarını önemsemiyor, siparişleri yanlış evlere götürüyor ya da eksik teslim ediyordu. Bütün bunları ise akşam yemeğinde Toros'un oğlu yanında elinde çatal bıçakla oturuyormuş gibi Jack'in yaptığı sorumsuzluklarından bahsetmesinden biliyordum. "Oğlan resmen gerizekalı," diye bağırdı Toros. Joy masada sessizce parmaklarını tıkırdatıyordu. "Kes şunu," diye buyurdu babası. Joy ellerini düzleştirerek masa örtüsünün üzerine koyup bana baktı. "Neden sofradan kalkıp gazetini okumuyorsun Toros? Böyle yaparak kendi canını da sıkıyorsun." "Gitmem gerek," diye mırıldandı Jack ve gitti. "Ben odamda olacağım," dedi Joy. "Nereye gittiğini zannediyor bu oğlan?" diye seslendi Toros koltuğundan. "Bilmiyorum," dedim ve umurumda değil. Bulaşıkları yıkamak için mutfağa daldım. Toros aksi bir koyunun peşindeki bir çoban köpeği gibiydi. Çocuğun çevresinde dolanıp topuklarına diş geçirip havlayarak Jack'in yolundan iyice sapmasına neden oluyordu. Bir sabah Jack kahvaltı inmeye geç kalınca Toros merdivenlerden yukarıya bağırdı. "Hemen iniyorum baba," diye haykırdı Jack. "Anneme yumurta istemediğimi söyle. Sadece tost ve kahve." "Duydun mu ne dedi?" diye sordu bana Toros. "Komşular ikiniz de duydu," dedim. Jack masaya süzülüp sandalyesine oturdu. Toros gazetesinin üstünden Jack'e baktı. "Dün gece bir kız seni aradı. Onu geri aramamanı çünkü okulda seni göreceğini söyledi." Jack başını eğmiş tostunu çiğniyordu. "Bay Romantik, kızın ismini sormayacak mısın?" Joe ve ben göz göze geldik. "Tabii ki. Kimin aradığını biliyorsun değil mi Jack?" "Evet," dedi Jack. Kocama bir fincan daha kahve koyarken kahveyi kafasının aşağı boca etme isteğimi kontrol etmeye çalışıyordum. "Meyve suyunu içecek," diyerek oğlumun hafifçe sırtına vurdum. Toros, postacının paçasına yapışmış bir köpek gibiydi. Bayan Mary Duquette'in niye aradığını biliyor musun? Eve dönene yardım etmek için diye mırıldandı Jack. Cahil bir ev ödevi için mi arıyor? Beni dinle. Evlenme vaktin gelince senin için iyi bir aileden iffetli bir Ermeni kız bulacağız. Tekrar gazetesine gömüldü. Jack masadan sıçrayarak kalktı. Hoşça kal anne, görüşürüz Joy, dedi ve yıldırım hızıyla arka kapıdan çıktı. Bu akşamki ayinden sonra Kalarcıyan kahve içmeye davet edeceğim, dedi Toros. Baba diye yakındı Joy. Bu akşam kiliseye gidemem. Yarına yetiştirmem gereken ödevim var. Tanrı önce gelir, diye cevapladı. Kaşlarımı kaldırıp omuz silkip kafasını sallayan Joy'a baktım. Dudaklarımla mimleyerek bana bırak dedim. Joy eşyalarını toplayıp okula gitti. Toros'un zihninin kıvrımlarını avucumun içi gibi biliyordum. Jack, Maral Kalarcıyan ile ilgilenmiyor. Oh, ne anlar, o kız sağlıklı bir ağaçtaki taze bir meyve. Nefesimi daha fazla harcamayacaktım. Joy bu akşam evde kalacak. Eminim Tanrı ödevini yapmasını onaylayacaktır. Arsin'i akşam yemeğine davet ettim. Arsin çatal ve bıçakları yemek masasına tabakların yanına yerleştirdi. Prudential sigorta şirketinde çalışan Dahlia'nın kocası Chet'ten yakınıyordu. İsmi bir şey ağzından tükürürken çıkardığın sese benziyor diye seslendi mutfağa doğru. Hep böyle dersin diye yorum getirdim. Henry'nin karısı da kahveyi bulaşık suyuyla yapıyordu. Arsin yanıma geldi. Elimize geçen tek şey o dar. Musa, Henry ve Dahlia. Sence Jack Ermeni bir kızla evlenir mi? Joy kucağında kitaplarla mutfağa girdi. İyi bir Ermeni çocukla evleneceksin değil mi tatlım, diye sordu Arsin. Joy'un yüzü kızardı. Benimle uğraşma teyze. Erkek arkadaş için henüz çok küçük, dedim. Çok mu küçük? Onun yaşındayken sen evlenmiştin, dedi Arsin. Hatırlatma, diye cevapladım. Toros bu akşam Kalaycıyan buraya getirmeye çalışıyor. Amacı Jack ile Maral'ın arasını yapmak. Maral mı, diye homurdandı Arsin. Zavallının bıyıkları var, dedim. Vücudu armut biçimli, diye ekledi Arsin. Siz ikiniz nasıl bu kadar kaba olabiliyorsunuz, diye sordu Joy. Kaba değiliz, diye itiraz etti Arsin. Tatlı bir kız. Sadece Jack'in tipi değil, dedim. Jack'in tipi, diye tekrarladı Joy alaycı bir şekilde. Bir tahminin var mı bu konuda, diyerek kahkahaya boğuldu Arsin. Hemen sonra Jack ve Toros içeri girdi. Yemek zamanı gelmişti. Yemek sona erdiğinde Jack özür dileyerek masadan kalkıp merdivenlerden koşarcasına çıkarak odasına gitti. 10 dakika içinde evden çıkacağız, diye seslendi arkasından Toros. Joy bulaşıkları yıkamak için gönüllü olunca ben ve Arsin, Toros'un İncil okumakta olduğu oturma odasına gittik. Kanepeye oturduk. Arsin'e cam kaseden nane ikram ettim. Pencereden sundurmada bir şeyin hareket ettiğini gördüm. Daha doğrusu sundurmanın üstünde. Arsin de gördü ve dirseğiyle beni dürttü. İkimiz de okuduğu şeye gömülmüş, Toros'u denetledik. Jack ikinci kattan aşağı inip bahçe kapısından savaşmıştı. Toros dergiyi yerine koydu. Jack, diye bağırdı. Gitme vakti geldi, aşağı in. Hiç tereddüt etmeden ben bakarım, dedim. Çabucak üst kata çıktım. Beklediğim gibi Joy'un odasındaki pencerenin perdeleri rüzgarda savruluyordu. Pencereden başımı çıkardığımda oğlumun Walnut sokağından uzaklaştığını gördüm. Neden bilmiyorum Toros'a, Jack'in kendisini iyi hissetmediğini söyledim. Yukarıda yatağında. Neyi varmış eşin, diye sordu Toros. Karnı ağrıyormuş. Fakat iyileşecek. Biraz dinlenmesi gerek, dedim. Arsin bana baktı ve göz kırptı. Görmezlikten geldim. Joy bu sırada kitaplarını yemek masası boyunca yaymıştı. Ayın sonu erdiğinde Agop Kalaycıyan, karısı ve ay suratlı Maral ile birlikte kilisenin merdivenlerinde oturduk. Tesadüfen Toros, yolda aşırı hızlı giden üstü açık bir mavi arabanın içinde Jack'i ve kolunun altında bir sarışın tutan Jack'in arkadaşı Danny Dedayan'ı gördü. Jack arka koltukta kumral bir kızla beraberdi. İşte ahlaksız oğlun geçti. Karnı ağrıyordu demek. Dudaklarımı birbirine bastırıp yavaşça burnumda nefes verdim. Kalaycıyanlar oturma odasında bir saatten fazla durmadılar. Jack'i görmüşlerdi ve bu yüzden Maral küçük düşmüştü. Misafirlerimiz ayrıldıktan sonra Joy uyumaya gitti. Ben ve Toros ise arka balkonda oturduk. O Amerikalı, Toros ve delikanlı bir çocuk. İsmini Jack koydun. Hampersum değil. Amerikalı mı? Ne demek bu şimdi? Sorumsuz, babasını küçük düşüren biri mi? Memlekette değiliz. Çocuklarımız kendi seçimlerini kendileri yapmak istiyorlar. Bu yüzden fikir sahibi olabilmek için farklı insanlarla tanışmaları gerekiyor. Zina mı yapsınlar? Bahsettiğin şey bu mu? Bahsettiğim şey lokantaya bir hamburger yemeye gitmeleri. Onun yaşındayken tanrı korkusu olan büyüklerime saygılı biriydim. Sen ve ben lokantaya gitmiş miydik? Hayır. Hayır diye düşündüm. Evlenmeden önce birbirimizin gözlerine bile bakmamıştık. Şimdi 1950'lerdeyiz ve burası Amerika. Senden aldığı cesaretle bunları yapmasına şaşmamalı. Toros, hiç peşinden ayrılmazsan onu kaybedebiliriz. Toros duraksadı. Onu istediğin şekle sokamazsın dedim. Onu ya yer altına ya da daha uzağa gönderirsin. Onunla konuşmama izin ver, tamam mı? Uyumaya ihtiyacım var diye homurdandı Toros. Gece yarısından sonra Jack parmak uçlarında oturma odasına girdi. Alt katta üzerimde geceliğimle bodrum katının merdivenlerinde oturuyordum. Anne, senin uyumuş olman lazımdı. Ben mi uyumuş olmalıydım? Seni pencereden kaçarken gördüm Jack. Ve baban da seni dedayının arabasında fark etti. Yanıma oturdu. Özür dilerim. Sigara kokuyorsun. Niye böyle pisliğin içinde dolaşıyorsun? Vücudun Tanrı'nın mabedidir. Üzgünüm anne diye tekrarladı. Niye kiliseden bir kız arkadaş bulmuyorsun? Zarif bir Ermeni kızı. Maral değil. Sofia Gahyan olabilir. Hoş kız. Jack tabi dedi. Jack'in yalan söylediğini biliyordum. Sırf bize meç saplamak için bir odar ile evlenecekti. Hadi yat ve lütfen artık merdivenleri kullan. Boynunu kırmanı istemiyorum. Birkaç haftalığına her şey yolunda gitti. Toros artık Jack'e bay romantik, eşek ya da teneke kafa demiyordu. Jack ise markete zamanında geliyor, kilise hainlerine şikayet etmeden katılıyordu. Fakat oğlan sabahları yataktan gözlerinin altında siyah halkalarla kalkıyordu. Hala geceleri biz yattıktan sonra gizlice sıvıştığından şüpheleniyordum. Bir gece yatakta uzanmışken Toros, dükkanın kasasından para eksildiğinden yakındı. Sadece birkaç dolar oradan buradan ama toplamda hatırı sayılır bir para kaybolmuştu. Sence olan olabilir mi diye sordu. Olabilir diye cevapladım. Belki de ona maaş vermeye başlamalısın. Karşılığını alıyor diye itiraz etti Toros. Ona yatak ve yiyecek temin ediyoruz. Giysilerini alıyoruz. Daha neye ihtiyacı var ki? Emeğinin bir değeri olmalı Toros. Belki de onu dükkana ortak yapmalısın. Hırsızlık yapmasını ortaklıkla mı ödüllendireceğiz? Niye kendinden çalsın ki? Tamam, düşünürüm, dedi Toros. Doğum günü haftaya diye hatırlattım. Düşünürüm dedim. Ters tarafa yuvarlandı ve uyudu. Gözüme uyku girmiyordu. Karanlıkta uzanmış evin seslerini dinlerken alt katı merdivenlerinin gıcırdadığını ve ön kapının kapanırken çıkardığı klik sesini duydum. Üstüme gündüz kıyafetlerimi ve bir çift ayakkabı giyip Jack'in Lincoln sokağında uzaklaşmasını izledim. Dükkana gittiğinden şüpheleniyordum ve onu takip etmeye karar verdim. Lincoln sokağının sonuna geldiğimde sessizce dükkanın arkasına çıkan ve mavi bir arabanın park etmiş olduğu arka sokağa saptım. Vitrin camından gizlice olanları gözetledim. Jack ve arkadaşları Danny Dedayan, Bobby Golian, Joe Pellegrino ve Tim Flanagan arka odada bir masanın etrafında oturuyorlardı. Sigara dumanından ipler loş ışıkta başlarının üzerine dans ediyordu. İtalyan kartlarını çeyrekliklerin yığılmış olduğu masaya çarptı. Jack dahil diğer çocukların ellerinde dar boğazlı kahverengi şişeler vardı. Çok şükür Bartonuş Kasparyan mezardaydı. Çünkü bu sahne önünde ne söyleyebileceğini hayal edebiliyordum. Biraz daha dikilip Jack'i uzun süreden beri bu kadar rahat ve mutlu görmediğimi düşündüm. Bir zamanlar birlikte bahçede çalışırken kelime oyunları yapardı. Fakat şimdi en son ne zaman bir espri yaptığını, hatta yemekte gülümsediğini hatırlamıyordum. Hemen sonra Jack İrlandalı çocuğun kulağına bir şey fısıldamasından sonra kahkaha attı ve sandalyesinin arkasına yaslanarak birasını yudumladı. Bira mı? Kapıyı çarparak açtım. Tamam çocuklar, oyun sona erdi. Sanki Meryem Ana birdenbire ortalarında belirmiş gibi başlarını eğdiler. Jack yüzünü somurtarak gerdi ve omuzlarını kıstı. Sadece Deni Dedayan, yılan oynatıcısı, Bayan Kasparyan, sizi uzun süreden beri görmemiştim. Sağlığınız nasıl? Dedi. Ya annenin sağlığı nasıl Deni? Onu uzun süreden beri aramamıştım. Bu onu susturdu. İtalyan çocuk kartları toplarken diğerleri de ayağa kalktılar. İsterseniz çeyreklikleri olduğu yerde bırakın dedim. Şu şişeleri de lavaboya boşaltın. Anne diye itiraz etti Jack. Olanları yalnız kalınca konuşacağız diye uyardım onu. Oğlanlar iyi geceler diye mırıldanarak Deni Dedayan'ın üstü açık arabasıyla uzaklaştılar. Bir sandalye çek dedim Jack'e. Kül tablası olarak kullandıkları kavanozu çöp tenekesine götürüp döktükten sonra ben de oturdum. Kasadan para mı aşırıyordun diye sordum. Jack boynunu büktü. İskambil oynuyorduk ve benim de biraz borcum vardı. Kimin bu çeyreklikler? Arkadaşlarımın. Onları babamdan almadım, yemin ederim. O zaman onları geri ver. İçki içmek, sigara içmek, yalan söylemek, çalmak ve kumar oynamak. Revi kızları nerede? Başka bir şey atladın mı? Omuz silkti. Sigara içmeyeceksin, kumar oynamayacaksın. Babanın dükkanından para çalmayacaksın. Daha başka emirler de var ama sen bunlarla başlayabilirsin. Tamam dedi, kabul edermişçesine. Jack kapıyı kilitledi ve sessizce eve yürüdük. Limonsu bir ay üzerimizde asılı dururken yapraklar Meltem'de sallanıyordu. Buz parçaları sokak lambaları altında parıldarken Jack'e baktım. Elleri ceplerine gömülmüştü ve çenesi neredeyse göğsüne yaslanmıştı. Zavallı şey diye düşündüm. Delikanlılık çağı, garip bir Amerikan icadıydı. Jack'in 18. yaş gününde çikolatalı pasta pişirdim. Joy un hamuru yoğurmama, kesmeme ve top haline getirerek içine Jack'in sevdiği mantobor koymama yardım etti. Toros kimseye haber vermeden birisini tutup marketin vitrininin camına T. Kasparyan ve oğlu yazdırdı. Akşama doğru Joy, Toros ve ben dükkanın önünde bekleyip Jack'in birkaç sipariş teslimatından sonra vitrindeki yazıyı izlemesine baktık. Jack kamyoneti park edip kaldırıma yanımıza geldi. Oğlumun yüzünde bir düzine duygu belirtileri dalgalanıyordu. Sanırım bir tanesi gururdu. Fakat diğer yandan korku da bunlardan biriydi. İyi ki doğdun evladım. Toros eliyle Jack'in omzuna vurdu ve Jack geri çekildi. Teşekkürler baba. Ne düşünüyorsun diye sordu Toros vitrini göstererek. Ne diyeceğimi bilemiyorum diye cevapladı oğlan. Teşekkür etmeyi deneyebilirsin diye önerdi Joy. Evet teşekkürler dedi Jack. Dükkanı kapattılar ve akşam yemeği için eve döndük. Jack sürekli ellerini saçlarında dolaştırıp yemek boyunca sıkıntılı bir şekilde etrafa bakındı. Mantıyı midesini öyle indiriyordu ki mantı plastikten yapılmış olsa fark etmeyecekti. Joy bulaşıkları yıkar, Toros kanepede şekerleme yaparken Jack bahçeye sulamaya dışarı çıktı. O hortumu domates fidelerine yanaştırırken peşinden gittim. Bana söyleyeceğin bir şey var mı Jack? İç çekti. Kasparyan ve oğlu, sevmedin mi diye sordum. Mesele o değil dedi. Ne peki? Yazıldım. Neye? Bugün büroya gidip katıldım. Neye katıldın? Orduya anne diye cevapladı. Tokat mı atsam yoksa ağlamaya mı başlasam karar veremedim. Vay babum, aklını mı kaybettin? Bilmediğin yabancı bir ülkede dolaşıp sana hiç zarar vermemiş insanlara ateş edip eve bir kutunun içinde mi dönmek istiyorsun? Çimenlere çömeldim ve başımı salladım. Er geç gitmek zorundaydım. Almanya'ya gideceğime söz verdiler. Almanya'da çatışma yok anne. Gazetelerde toplama kamplarının fotoğraflarını görmüştüm. Gömülü insan iskeletleri, ceset yığınları, kıl istifleri. Orada Yahudileri öldürdüler Jack. Savaş sona erdi anne. Yahudileri öldürmüyorlar artık. Çünkü öldürülecek Yahudi kalmadı da ondan. Sence bir Yahudi ve Ermeni arasındaki farkı anlayabilirler mi? Biraz sakinleş anne. acılar ırmağında sürükleniyordum. Musa fiili olarak bizi terk etti. Şimdi sen de kendini vurdurup öldürüleceksin. Gelecek sene de Joy, seyyar bir satış görevlisiyle kaçar. Niye çocuk sahibi oldum ki? Yaptıkları tek şey seni kalbinden hançerlemek. Böyle delice konuşma anne. Büroda çalışırken vurulmam. Geri döneceğim, söz veriyorum. Babana söyledin mi? Senin konuşacağını umuyordum dedi. Ne zaman gideceksin? Temel eğitim 6 hafta içinde başlayacak. Toros haberi benden daha memnun karşıladı. Oğlanın biraz disiplin altına girip, bir iki şey öğreneceğini söyleyip, erkek olacağına dair birkaç basma kalıp cümle sarf etti. Ben çekmecemdeki bütün mendilleri ıslatırken, Jack ve Joy da arkamı sıvazlayarak beni yatıştırmaya çalıştı. Arsin, cumartesi bana börek yapmamda yardıma gelince olan biten bütün hüzünlü hikayeyi ona anlattım. Almanlar Türk değil diye temin etti. Türkler Almanlara bildiklerini öğrettiler dedim. Fakat Almanya savaşı kaybetti. Özür dilemek için diz çöktüler. Onu ölen Yahudilere anlat. Oğluna bir şey olmayacak tatlım. En kötü ihtimalle seni en çok üzebilecek şey eve zührevi bir hastalıkla geri dönmesidir. Amanın, arkadaşını böyle mi teselli ediyorsun? Güldü. Şakadan anlamaz mısın? Bazılarından. Bir de şöyle düşün dedi. Kendimi daha iyi hissetmemi sağlamaya çalışarak. Oğlun senin köşe başına yerleşmeden önce biraz dünyayı dolaşmak istiyor. Geri döner mi sence? Geri dönecek Zabel. Musa'ya ne olduğuna bak diye hatırlattım. İkimiz de biliyoruz ki o oğlun dönmeyecek. Fakat bu dönecek.